Ayrım 45.
Nasıl yukarıdan bakıyor? Yo, basbayağı bakıyor. Aşağıda kaldığın için öyle görüyorsun sen. Bir şeyin ayrımına vardı birden. Ne kadar değişmiş bu oğlan. Konuşması, bakışları değişmiş gibi. Kişiliği durup oturmuş sanki. Ben değişmedim mi? Sen anlat. Nasıl oldu? Niye tutukladılar seni? İsteksizce anlat olayı Turgut, kaba çizgileriyle. Bitirdiği çay fincanını masaya bırakıp kalkmaya davranırken çok geç oldu dedi. Yarın erkenden gidip yetiştireceğim iş var. 11'e kadar vermezsem... Kovarlar mı? Duraladı. Alaylı bir kışkırtma vardı bu soruda. Sanmam dedi gülümseyerek. Daha kötüsü olur. Sahir abiye verdiğim sözü tutmamış olurum. Kim Sahir abi? Geceyi biraz daha uzatma çabasındaydı belli etmemeye çalışarak. Kimin kim olduğu çok umurumda sanki. Kırık dökük anlattıklarını dinlemiyordu bile Turgut'un. Şimdi çıkıp gidecek bu. Niye? Bunca günler düşlediğim karşılaşma güdük. Anlamsız mı bitecek böyle? Biraz daha oturabilir misin? Ayağa kalkmıştı. Sessizce oturdu Turgut. Gözleri Necla'da beklemeye başladı. Örtmeye çalışıp da beceremediği bir heyecanla bakıyordu. Necla gibi o da. Önce senden özür dilerim dedi Necla. Titremesini gizleyemediği bir sesle. Sana karşı çok kötü davrandım. Senin haklı olup olmaman ayrı konu. Her şeyimi savunurum gerekirse. Gene de o terbiyesizliği yapmamalıydım sana. İnan ki çok acılar çektim. Acıdan öte de hep utandım. Oynadığım o gülünç oyunu anımsadıkça. Çünkü aptalcaydı. Geçirdiğim ağır hastalıktan belki. Tıkanacak gibi olmuştu. Soluklandı. Güç kazanmak gereği duymuş gibi sesi biraz titrek, biraz daha yabancı ekledi. Seni seviyorum. Önüme yeni bir dünya açan sensin çünkü. O budalaca oyunun gülünçlüğünü anlamayı da sana borçluyum. Kendimi özgür duyumsadığım bu evi, bu yaşamı da, bak hiç çekinmeden açıklayayım. Senin için geldim bu eve ben. Senden bir şey beklediğim için mi? Yo, düşlerim için sadece. En aptalca kızgınlıklar yaşadığım günlerde bile sen vardın. Değerliydin benim için. Bu yoğun duygulu saldırı karşısındaki sarsıntıdan kendini kurtarma çabasında gibi ileri geri bir iki kımıldadı Turgut. Söyleyeceklerini söylemiş, kazandığı üstünlükle yeğenmiş gibi bakan Necla'ya dikti gözlerini. Sağ ol dedi heyecandan kısık bir sesle. Sana davranışımı çirkin buldum ben de. Bazı şeyleri aşmak güç oluyor. Ne kadar şey yapsak... Duraladı. Sesindeki titreklik azalmamış, tutukluk gelmiş gibiydi bir de. Aranıp duruyordu sözcükleri belli ki. Tümceyi yenilmişlikle tamamladı. Olmuyor işte. Bir sessizlikten sonra gözlerini önüne dikerek kendi kendine söylenir gibi ben de çok üzüldüm dedi yavaşça. Kendimi de suçladım. Güç tuttu kendini Necla. Ağlayacaktı. İçinden kopararak gönderdiği coşkulu duygu dalgası hızı azalmış da olsa şu başı önüne düşük güzel adamın kırık dökük sözcükleriyle geri dönüp kendi yüreğine çarpıyordu işte. Kazanmıştı. O burnu havalardaki oğlan değil bu. Duygularım yanıltmamış beni. Neye yetmişim sevmekle? Toparlandı. Sana anlatacağım o kadar şey var ki dedi. Sesindeki ağlamaklı titreşimden ürkmüş gibi duraladı. Başını kaldırıp çekingen bir gülümsemeyle baktı Turgut. Benim de dedi. Bu tek sözcük yetmişti gene. Tutamadı. Gözleri doldu dolacak. Nasıl özlemle bekledim şu anı dedi Necla. Bir mutluluk gizini fısıldar gibi. Toparlandı bir tedirginlikle dikilip baktı Turgut'a. İlişkilerimizin sana bir şey yükleyeceğini sanma sakın dedi. Diyorum ya hiçbir beklentim yok senden. Seviyorum o kadar. Yüreğini kapatmazsan güç kazandırırsın bana. Durdu bir. Altını çizer gibi yavaşça ekledi. Bir şey yitirmezsin. Sustu. Bakışıp kaldılar bir an. Sıcak, biraz utangaç bir gülümseme yayıldı Turgut'un yüzüne. Anlatacaklarım diyordun dedi. Başla istersen. Gülümsedi Necla'dı. Nasıl fıkır fıkır zeka kaynıyor gözleri şu adamın. Kalktı yavaşça. Bir adım atıp durdu. Aynı sıcak gülümsemeyle önce birbirimizi bağışladığımızı kanıtlayalım istersen dedi. Doğrulup ayağa kalkmış Turgut'u uzattığı minicik eli sıcak kocaman bir pençeyle kuşatılıvermişti birden. Kendini Turgut'un kollarına nasıl bıraktığını, o acılı geçmişten ışıl ışıl geceye nasıl dalıp gittiklerini anlayamamıştı bile. Sabah mutlu, derin bir uyuşuklukla gözlerini aralayıp tavandaki tahtan akışlarda bir şeyler aranır gibi bakındığında saat 10'a geliyordu. Turgut yoktu. Anımsadı. Erkenden gazeteye gideceğini söylemişti divandan gelip son kez soluk soluğa bu yatağa yıkıldıklarında. Kapattı gözlerini. Gece boyu 4 kez payına düşenleri yağmalamış doygun organlarıyla mutlu bir yeğeniklik içinde uçuyormuş gibi duyumsuyordu kendini. Bir de ara sıra bastıran şu ince sızı olmasaydı yüreğinde. Seni seviyorum sözcükleri ağzından bir kez bile çıkmamıştı Turgut'un. Sormam mı gerekirdi? O bana sordu mu? O sözcükleri söylerken mutlu oluyorum ben. Demek o olmuyor. Başka biri var belki. Gelip yattı benimle de. Çok alçak, çok aşağılık bu erkekler. Gene başladım. Kendim uydurup kendim kızmaya. Açık açık konuş bunu da. Konuşacağım. Hem öyle bir konuşacağım ki. Ne diyeceğim? Beni seviyor musun diyeceğim. Ya sevmiyorum derse? Karanlık bir bulut dolanmaya başlamıştı tepesinde. Niye köşeye sıkıştıracaksın oğlanı ille de? Daha kötüsü seviyorum deyip de başka biri varsa bir de o başka biri düşünsün. Ne bekliyordun? Düşünce payı mı bıraktın oğlanı? Bir yüklendin neye uğradığını anlayamadan. İyi ettin. Hep de öyle yapacağım. Kara duygulara düşüp dövünmeye kalkma öyleyse. Çok da akıllıca sözler etmişti Turgut. İlişkilerini ellerinden geldiğince gizli tutmalarının doğru olacağını söylemişti. Birlikte gizli yapabilecekleri işler vardı. Bu evi Necla'nın konumunu yararlıca kullanabilirlerdi. Bu konuda uzunca anlatacağı şeyler vardı Necla'ya. Refik'ten duyduğu kimi olaylar vardı. Onları da konuşacaklardı. Daha uykudan çıkarken üstüne çökmüş duygu yükünden kurtuldukça şimdi anımsıyordu bunları. Yarım kulakla dinliyordun da ondan. Tutsaktın daha. Belki de hiç kurtulamayacağım tutsaklıktan. Korkuyorum. Saat 10'u geçiyor. İsteksizce kalkıp giyindi çabucak. Çok acıkmıştı. Akşamki çayı ısıtıp ayaküstü bir şeyler atındı mutfakta. Tam çıkıyordu. Kapının çıngırağını duydu merdivenlerde. İnip açtı. Jülide'ydi. Dün geceki Utku'nun ayrıntılarını öğrenmeye koşmuştu belli ki sabah sabah. Ne olmuştu? Ne olacaktı o saatten sonra dedi Necla. Alışkınım. Ben giderim dedim. Ev şurada. Onun da sabah işleri varmış erkenden. Edirne kapı tramvayını görünce koşup atladı. Siz ne yaptınız? Ne kadar da kolay söylemişti yalanı. Siz ne yaptınız demez mi bir de? Ne bileyim öyle geldi. Güldü Jülide. Duyduklarının yarattığı düş kırıklığını pekiştirir gibi. İyi iç dedi. İyi bir iş yaptık deyip evde şarap vardı. Onları da bitirdi Salih. Sızdı. Doğrudur. Saklayacak neleri var bunların? Sızmadan önce ne yapmışlarsa yapmışlardır. Sana ne? Burnunun kanatları oynuyor gibi gene. Hiç doymuyor bu kız galiba. Erkek bin nazın uydurduklarını sakladın demek. İş olsun. Burun kanadı oynar mı? At mı bu? Güldü. Evden çıkmış Beyazıt'a yürüyorlardı. Merakla döndü Jülide. Her şeyi de merak eder. Niye güldün? Hiç dedi. Ata benziyorsun. Güzel atlar vardır kısrak. Saçların da ipek yele gibi. Güldü Jülide dedi. İyi dedi. Atlı sırtıma gidelim. Az buz aptal değil bu kız. Kulak memeleri de pembe pembe. Bölünük veriyor yüzüne yanakları gibi. Beyazıt'ta ayrıldılar. Turgut'la gece boyu soluk soluğa bölüştükleri coşkulu oyunların tüm gövdesindeki dokulara silmiş çağrılarıyla baş başa kaldı gene. Etkisinden kurtulamadığı düşlemelere kapılıyor, ayakları yerden kesilir gibi oluyordu. Yüreğinde kıpırdayıp duran bir de kaygı filizleniyordu içinde. Ya gebe kalmışsaydı? Eskilerde öğrendiği ay hesabına göre bugünlerde gebe kalması zayıf bir olasılıktı. Olmaz demek değildi. Ne yapardı o vakit? Hele olsun bakalım. Bu kez atladık diyelim. Korunma gerek bundan sonra. Prezervatif alsın söylemeli de. Yepyeni bir yaşam başlıyor demek artık. Peki nasıl olacak bu? Üstü örtülü bir şeyler dedi Turgut. Çalışacağız filan. Parti derdi eskiden de herhalde o olmalı. Doğru dürüst sormadım da. Sıra mı kaldı ki? Ne vakit buluşacağımız da belli değil. Bekleyeceğim. Ben aramayacağıma göre. Daha şimdiden o da canını sıkmaya başlamıştı. Göze hep aranır gibi çevrede, yüreği sıkışarak geçirdiği günler yetmemişti demek. Geriliminden kurtulamadığı bu beklemeye bağımlı olmanın tedirginliği, fakültede, seminerde tartışmalara karışmak bir yana, konuşulanları doğru dürüst izlemesini bile tüm ağırlığıyla gölgeledi o gün. Öğleden sonra kitaplıkta, Shakespeare'leri karıştırırken de kurtaramamıştı kendini o ağırlıktan. Uyku bastırdı bir ara, ona da kızdı, halasına benzemişti. İki söz arası uyuyuverir kadın, şekeri mi vardı ne? Akşam fakülteden çıkarken toparlanmıştı biraz, mutlu olması gerekirdi. Mutluydu da. Bir eksikliği vardı gene de. Tas tamam kendisinin değildi. Bölünmüş gibiydi o mutluluk. Tek onun sevgisi yetmiyordu demek. Karşısındakinden güvenli değilsen yarım buçuk oluyordu böyle. İlişkilerinin gizli sürüp gitmesini itici bulmaya başlamıştı. Şimdi sinemaya gitmek istiyordu. Turgut'la gidemeyecekler miydi? Ne şimdi ne hiçbir gün. Güzel birlikteliğin sıcaklığı yanında gizli çalışma düşüncesinin ilk andaki coşkulu çekiciliği buz kesiveriyordu birden. Durağa geldiğinde 4'tü saat. Eve gitmek gelmiyordu içinden. Hele kapanıp çalışmak hiç. Tramvaydan indi Fındıklı'da. Tavuk uçmaza doğru bu tatlı yokuştan çıktığı günlerin anısıyla yürüdü ağır ağır. Bir küçük valizle çıkıp gittiği bu eve annesinin gözyaşlarıyla yalvarışlarını aldırmadan bunca zaman uğramayıp şimdi gitmeye kalkışmasının doğal olmayan ne yanı vardı ki? Takıntılı değildi. Bir şeyi kanıtlamıştı o kadar. Neyi, niçin, kime kanıtladığını dile getirmenin de bir anlamı yoktu. Ta içinden biliyordu o. Asıl güçlü doğrular söyleyemediklerimiz olmalı. Apartmanın kapısına varınca bakındı. Kimseler yoktu pek. Asansöre binip çıkmaya başlayınca bir cılız heyecan esip geçti içinden. Babası evdeydiyse bir de. Daha önceki gün Ankara'ya gittiğini söylemişti annesi. Hem olsa ne olacak? Kapıyı çaldı, bekledi biraz. Kimse yok gibi. Canı sıkıldı, dönüyordu ki açıldı kapı. Tanımadığı bir kadın göründü kapıda. Anımsadı. Eski hizmetçi köyüne gitmiş, yeni birini almışlar. Bu da salağın biri diye yakınmıştı Mükerrem Hanım. Dönüp içeri girecekti ki, yohlar diye kapıya dikeli verdi kadın. Sinirli güldü Necla. Anladık dedi Necla. Çekil de gireyim. Ben bunların kızıyım. Kızı mı sen? Elinin körüyüm, iteler gibi girdi içeri. Nerede annem dedi biraz dinlendirmek için kadını duralayıp. Aşağıdadır hanım dedi kadın. İrlan hanımlar da oyundalar. Hadi git çağır, konuk geldi dedi. Kadın durmuş kuşkuyla bakıyordu gene. Başını salladı iki yanı. Yok ben çıkmam dedi. Gülmesi tuttu. Kadın evi soyacağımdan korkuyor, inanmadı daha. Canı cehennemi. Bir güzel soyup gitsem şu evi ne güzel olur. Annemin gardırobundaki uyduruk çekmeceyi kırıp takılarını alırım. Başka ne var ki evde? Asıl değerlileri bankada kasadaymış derler. Bok canların olsun. Koridorda odasına doğru giderken bir şeyler kımıldadı içinde. Kapıyı açıp baktı. Bıraktığı gibiydi odası. Girecek oldu. Çekmemişti içi. Kapıyı kapatıp salona geçti. Orası da öyleydi. Hiç yaşanmamış bu evde. Pencereye gidip boğaza, Marmara'ya, gemilere baktı. Dönüp Turgut'la seviştikleri kanepeye yürüdü, ağır ağır oturdu. Nasıl korkular içindeydi kendini Turgut'a verirken? Yersiz değilmiş korkum. Neler çektirdi bana. Bitti ama. Bitti mi? Düşünmek istemiyordu. Kalktı hemen, koridora çıktı. Koridorun ucunda durmuş bakan hizmetçi kadına yaklaştı. Adın neydi senin? Makbule. Mutfağa doğru yürürken git haber ver Makbule Hanım dedi. Bak kızarlar sonra. Korkma evi soymam ben. Mutfakta bir kahve yapacağım kendimi. İkircikli kısa bir bekleyişten sonra kapıyı aralık bırakıp gitti kadın. Asansör kapılarının açılıp çarpılmasından sonra koşturur gibi ayak sesleriyle kapıdan, ardında hizmetçi kadınla dalan annesinin neye uğradığını anlayamamış, sevinmeye bile korkan yüzünü görünce tutamayıp güldü Necla. Bu gülüş durultmuş gibiydi kadını ya, tam da güvenli değildi belli ki. Hoş geldin dedi heyecanını bastırmaya çalıştığı sesiyle. Nasılsın? Bir şeyin yok ya. Neyim olsun, bir uğrayayım dedim. Fakülteden erken çıktım biraz. Bu kez de bir sinir gevşemesiyle gözleri dolmaya başlamıştı Mükerrem Hanım'ın. Görmezden geldi Necla. Sana da yapayım mı kahve dedi fincana boşalttığı kahvesinden bir yudum alırken. Yok, çok içtim bugün. Salonda karşılıklı oturup konuşmaya başladıklarında da doğrudan sormadığı bir şeyleri beceriksizce geveleyip durdu annesi. Bunca diretmeden sonra böyle çıka gelmesinin önemli nedenini kestirememişti bir türlü. Olay ilgisini kurcalar gibi Galip Bey'i sordu bir ara. Görüyor muydu? Evet görüyordu bazı. Halası da ağlıyormuş Necla aramıyor diye. Ağlasın bakalım. Sana götürmüyorum diye bana yüklüyor bütün suçu. Senin yasak ettiğini de söyleyemiyorum. İyi ediyorsun. Aman söyle istersen. Yarım saat kadar havadan sudan konuşup kalktığında Mükerrem Hanım bilmeceyi çözememişti daha. O gece kalması için biraz üsteledi çekinerek. Bir dünya işim var evde dedi Necla. Benim de bir evim olduğunu unutuyorsun. Paraya filan gereksinimi... Hayır yoktu. Yiyecek giyecek bir şeyler yüklemeye kalkmasını da Beyoğlu'na çıkacağım, elim kolum dolu dolaşamam diye önledi. Mükerrem Hanım'ın içine sindirdiği gözyaşlarını görmezden gelerek evden ayrılıp sıra Selviler'den ağır ağır Beyoğlu'na çıktığında bu eve hangi dürtüyle gittiğini o da düşünüp duruyordu. Hiç de kötü etmemişti, hiçbir değişim olmamıştı evde, değişiklik kendisindeydi. Aşılması güç olan kişinin kendi kendine koyduğu yasaktı, onu aşmıştı işte. Bir yük kalkmış gibiydi üstünden. Babasının olduğu bir günde gitse, yumuşakça çözülmüş olsaydı o da böyle. Akşamın kente çöken alacasında vitrinlere bakarak yürüdü tünele doğru. Filmlere baktı sinemalarda. Haşete uğrayıp kitaplara baktı. Tünelde Karaköy'e indi. Tramvayla Beyazıt'a çıkıp eve yollandığında kararmıştı hava. Nasıl isteksiz eve gidip kapanmaya? Turgut yoktu, gelemezdi bu gece. Kesin söylemişti. Bir yere mi gideceklermiş ne? Ne yapması gerekirdi öyleyse? Çalışması mı? Niye? Kendini yorgun argın eve atıp yatağa uzanınca saat boyu karmaşık, çelişkili duygular, düşünceler içinde dolanıp kaldı öylece. Uyuyacak gibi oldu bir ara, kalktı. Acıkmıştı. Hem kurtulmalıydı artık bu saçma durumdan. Her şey belliydi. Bir sürü neden vardı böyle kös kös düşüneceğine gülüp sevinmesi için. Neyse geçti. Mutfakta ayaküstü bir şeyler atıştırıp çalışmaya oturdu. İkiye geliyordu gözleri kapanarak bıraktığında. Ertesi daha ertesi günlerde elindeki işi yetiştirme çabasıyla aynı yoğunlukta sürdürdü çalışmasını. İçinde tomurcuklanan yakıcı özlemle hele akşam karanlığı bastırmaya başlayınca tüm gece boyu kapının çıngırağındaydı kulağı. İlk kez gündüz olmasına karşın deli gibi fırlamıştı. Birincisinde bir satıcıydı. Yanlışlıkla çalmıştı kapıyı. İkincisi de şöyle bir uğrayıp giden Jülide'ydi. Son günü annesi çıka geldi sabah sabah. Kolu koltuğu doluydu gene. Gece sabaha kadar çalışmıştım, uyuyacağım deyip yatağına girerek hemen savdı Mükerrem Hanım'ı. Çalışmamıştı ya bütün gece uyumuş sayılmazdı pek. Garip biçimde korkular dolanıp duruyordu içinde. Turgut'un korkmuyor musun sözlerinin etkisi miydi? Yeni miydi ki ara sıra oluyordu böyle? Hele lodoslarda enikonu korku doluyordu geceleri yüreğini. Çıksa mıydı bu evden? Bir küçük kat bulabilirdi. Çıkamazdı artık. Turgut özellikle bastırarak çalışmaya elverişli bulmuştu burayı. Hem seviyordu da. Geniş, sessiz, güzel. Nerede bulacaktı böyle? Hem de gözden uzak bir yeri. Turgut'la yaşadıkları o benzersiz gecenin anıları da silmişti şimdi. Dalıp gitti o gecenin düşleri içinde. Bir saat kadar sonra kalkıp hazırlandı. Yetiştirdiği kadarını götürecekti bugün. Romanolojideki kız bekliyordu. Ne iyi gelmişti bu sabah uykusu. Pırıl pırıldı kafasının içi. Bir tan gazetesi aldı Beyazıt'a çıkınca. Haberler de güzeldi. Besbeter kötülemişti Almanlar. Kaçıp duruyorlardı. İşi bulunmaz güneşli sonbahar İstanbul'unu yol boyunca keyfini çıkararak seyredip durdu. Ortaköy Aksaray tramvayının iliştiği tek kişilik koltuğunda fakülteye geldiğinde kızı bekler buldu kitaplıkta. Verdi yazıları. Bir yük daha kalkmıştı üstünden. Kolejiden bu yıl gelmiş öğrenci kızlarla kitaplıkta çene çaldı. Halide Hanım'ı çekiştirdiler biraz. Yemeğe çıkıyorlardı. Beşiktaş diye bir lokanta varmış, oraya gidelim demişti kızlar. Koridora çıkınca Mansur Bey'e yakalanıverdi. Hah dedi Mansur Bey, iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Galip Bey'miş iyi olacak hasta. Necla'yı odasına sokarken dekanlığa uğrayıp geleceğim deyip gitti. Galip sevinerek kalktı Necla'yı görünce. Hoş geldiniz dedi, geçmiş olsun, çok merak ettim sizi. El sıkışıp otururlarken sağ olun dedi Necla, pek önemli bir şey değildi. Kusura bakmayın, arayamadım ben de, öyle yıldı ki işler. Duraladı Galip. Mansur sözünü etti mi dedi. Hayır konuşmadık. Çekingen bir gülümsemeyle bakıyordu Galip. Sizden bir ricam olacak. Sıkıntı çöktü içine birden. Ne isteyecekti bu adam? Buyurun dedi. Yapabileceğim bir şeyse. En iyi sizin yapabileceğinizi söyledi Mansur. İnanıyorum ben de. Geveleyip duracağını söylesene bir adam. Neymiş benim yapacağım? İngilizce öğrenmeye karar verdim. Ders almak istiyorum. Ricam bu olacak. Hiç de aklına gelmeyecek bir olasılıkla karşılaşınca duraksayıp kaldı Necla. Şimdi ne demeliydi bu adama? Olmaz, ben yapamam mı diyecekti. Nasıl derdi? Galip aldı hemen. Çok önemli bir koşulum var yalnız dedi. Koşullu hem de. Necla'nın bir şey demesine kalmadan ekledi. Aslında doğaldı. Önceden bildirmeyi gerekli buldum gene de. Profesyonelce olacak. Saat başı ücretinizi alacaksınız. Bir kez daha şaşalamıştı. İşin bu yanını düşünmeye sıra gelmiş miydi? Biraz ayıp kaçmaz mı dedi gene de gülümseyerek. Lütfen. Uzatmadan ekledi. Asıl sorun becerebilecek miyim? Vaktim yok diyememişti. Nasıl derdi? İşini gücünü bırakıp günlerce onun için koşturmuş birine becereceğini de çok iyi biliyordu. Bakın Necla Hanım, çok dolu olduğunuzu biliyorum. Mansur bastırmasa doğrusu ben sizden bunu rica etmek yürekliliğini gösteremezdim. İnanın ki. İçeri giren Mansur kesmişti. Tamam değil mi dedi. Yalnız bu para işini lütfen. Mansur Bey Galip'e bırakmadan Necla'nın ağzına sözü tıkar gibi doğrusun dedi takılarak. Bu para işi çok önemli. Dolgun bir şey ödemesi gerekir. Vaktin mi var senin bu işlerle uğraşmaya? Yalnız şunu söyleyeyim Necla'cığım. Almancası benden iyidir. Çok yardım olacaktır. Sıkıntıya sokmaz seni. Şaşkınlık içindeki Necla'nın söz açmasına kalmadan da ekledi. Haydi Abdullah'a gidelim. Size bir yemek borcum var. Fakülteden çıkarken olup biteni ısınamamıştı Necla. Tartmaya çalışıyor. Kesin kes sonuca varamıyordu. Turgut'la bir konuşması gerekmez miydi? Nasıl olacaktı bu iş peki? 3 günlük Ankara gezisi tek düze yaşamında önemli bir değişiklik oldu Turgut'un. Refik'in üstelemesiyle gitmiş, istasyonda o karşılamıştı ya, İstanbul'da gazetede gelip kendisini bulan, hemen de kaynaşı verdikleri tayyarlarla da her gün birlikte olmuşlardı. Daha ilk sabah, cuma sabahıydı. Refik haber peşine düşmek için dedikodu diyordu buna Refik. Bilmem kimle kahvaltıda buluşacaklarmış. Fırlayıp Ankara Palas'a koştuğunda Tayyar'la Meral gelip kaldığı apartmandan Turgut'u almışlar, dil tarihe götürmüşlerdi. Şaşkına dönmüştü Turgut. Ne biçim fakülteydi burası? İlericilik, devrimcilik sözlerini çekinmeden yineleyip duran kızda olanlı bir sürü öğrenci gezinip duruyordu orta yerde. Öğretim üyeleri desen coşkuyla dolmuştu içi bir iki derse girince. Başka bir dünyaya gelmişti sanki. Yanan Zeynep Hanım konağının Beşiktaş'taki saray yavrusuna sığınmış fakültenin asık suratlı koridorlarındaki öğrenci diye dolanıp duran sersem sürüsünü, hele Türkolojinin örümcek kafalı kim öğreticilerini anımsadıkça gelip buraya yerleşmek bile geçti içinden. İstanbul'a bağlayan yalnız fakülte olsaydı keşke. Kim öğretim üyeleriyle orman çiftliğine pikniğe gideceklermiş cumartesi günü. Dergilerde yazılarını izlediği, dün derslerinde bulunduğu öğreticilerle kızla olanlı öğrenci kalabalığı içinde bir arada olmak, günlük sorunları öğrencileriyle açık seçik, arkadaşça tartışırken onları yakından izlemek, içinde fıkırdayıp duran sevgiseliyle birlikte kırgınlığını da artırmıştı sanki. Üniversite diye yanlış yere takılıp kalmıştı demek yıllar yılı. Doğru dürüst bir şey de öğretmemişlerdi. Yeni mi anladın bunu? Çıkardıkları dergiden belli değil miydi burada ne yaptıkları? Niye iki dergi peki? Hem niye birbirlerine iğneli, çuvaldızlı sataşıp durmaya başladılar? Tayyar da yakınmıştı daha ilk tanıştıklarında. Gazetede gelip bulunca tezden kaynaşmışlardı ya, öğrenciler arası örgüt deyince midesini bulandırmıştı biraz. Şimdi anlıyordu bunlar çoktan legale çıkmışlar. Nerede bizde bu bolluk? Ertesi gün Refiye açtı. Pazardı. Daracık mutfakta kahvaltı ediyorlardı. Dil tarihte Amerika'dan dış alımlı birkaç öğretim görevlisiyle böyle bir oyundur gidiyor. Öyle özgür belliyorlar ki kendilerini, ideolojik çatışmalara bile kalkıştılar dedi. Bir de Pertev Hoca var eskilerden. Öteki fakülteleri gör, ne yobazların elinde. Hukukuna, mülkiyesine, ziraatine bir göz at. İstanbul ararsın. Dil tarihte de dişlerini gıcırtatıp duran bir sürü herif var ki ne oynayacakları belli değil daha. Partinin solcuları ne biçim solcuysalar işte Hasan Ali'ye tutunup İnönü'yü tavlamışlar. Köylüydü, Anadolu'ydu deyip dururken seninkiler de bir şeyler kaçırıyorlar aradan. Bir sürü cambaz bir ipte anlayacaksın. Biri ipi keser yakında, çok sürmez. Bir şey demesine bırakmadan ekledi. Biliyor musun kimi yürütüyorlar? Nereden bilecekti? Meraş Ali'ymiş, yakında emekli ediyorlarmış Fevzi Paşa'yı. Bu yıl sanu tamam dedi. Şaşırmıştı Turgut, sevinmişti de. Yobazın başı orduda. Nazımlar içeri tıktıran bu. Donanma davası. Ama nasıl olurdu bu iş? Görürsün dedi Refik. Et kafanın teki gitsin. Bir iki taş oynasın şu ülkede. Kim geçiyormuş yerine? Ne bileyim, birini bulurlar. Kahvaltı masasını toparlarken Kazım Paşa diyorlar dedi. Kazım Orbay. O gün öğlende Meraller'e gittiler Keçiören'e. Refik de geldi. Tayyar aldı bunları Ulus'tan, Kızılırmak Kıraathanesi'nden. Birileri daha geldi sonra. Soğuk, buz gibi bir hava, bir karışa yakın kar var. Tarhana çorbası yapmışlar. Bir de mercimekli bulgur pilavı, turşu. Bir de taham pekmez. Nar gibi kızarmış linyit sobasının çevresinde çay içtiler üzümle. Tadına doyulmaz bir söyleşi. Nazım'dan şiirler okundu. Kendi şiirlerini okudu. Türkolojidenmiş bir çocuk. Marşlar, türküler, enternasyoneli söylediler bağıra çağrı. Ev bahçe içinde top atsan kimse duymaz. Duysa da kimse aldırmıyor gibi. Bir kız Necla'yı sordu. Tanıyor muymuş? Tanırım dedi pek bastırmadan. O romanolojide, ben türkolojideyim. Kız övücü bir şeyler söyledi. Çok sağlanmış. Kafası da çok iyiymiş. Ses çıkarmadan dinliyordu ki gülümser gibi bir yan bakışla kulağını konuşmaya dikmiş Refik'i gördü. Yardımına yetişir gibi kalkmamız gerek Turgutcuğum dedi. Biliyorsun sözümüz var. Bilmiyordu, nereden bilecekti. Saat akşamın 7'si olmuştu. O gece gitmesi gerekiyordu. Hangi trene bineceğini bile bilmiyordu daha. Sımsıcak odayı bırakıp çocuklarla sarmaş dolaş ayrıldılar. Titreşerek yetiştikleri otobüste öğrendi bu akşam Karpiç'te yemek yiyeceklerini. Onun madamasının çağrılısıymışlar. Jigololuk yaptığı Müjgan Hanım'a madama derdi bazı. Gece Erzurum'dan gelen bir posta katarı varmış 11'de. Ona yetişirdi. Yarın öğlene doğru İstanbul'daydı. Geç olacaktı biraz ya, ses çıkarmadı. Pazartesi gelirim demişti gazeteye. Necla'yı sordu otobüste Refik. Bildiğin gibi demekle yetindi. Yeni bir şey yoktu. O gece ayrılmışlardı Beyazıt'ta. Sonra da görmemişti bir daha. Ses çıkarmadı Refik. Duyduklarından pek de hoşlanmamıştı belli ki. O gece Salihlerle birlikte o da çok şeyin çözüleceğine inanmış olmalıydı. Ulus'ta yolüstü dükkanların ardından düz ayak girilen Karpiç'te önce biraz şaşaladı Turgut. Geniş alanda dolu masalar. Emin Efendi lokantasının 5-10 büyüklüğünde bir lokanta işte. Ya ne olacaktı?